adam TRT Genel Müdür Yardımcısı. Bacanağı TRT'de işe giriyor. Kayınbiraderi işe giriyor. Onun eşi işe giriyor ama onun haberi yok. Ondan sonra ne yapıyorlar? Mesela kapısını çalıp şey mi yapıyorlar? Sürpriz! Biz de TRT'de başladık. Adana'da bir YouTuber arkadaşını direğe bantla bağlamış. Tokat atan 1 lira, kafasında yumurta kıran 5 lira kazanır demiş. İstanbul Beyoğlu'ndan gelen bir haber var mesela. Beyoğlu'nda Filistinli turistin telefonunu çalan Tunuslu yakalandı. İşte Beyoğlu'nun geldiği durumu en güzel anlatan.
Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda.
Benzersiz tasarruf teknolojileriyle performansı ve tasarrufu yüksek Daiki'nin yeni nesil akıllı kombi Nihat'la muhabbeti sunar.
Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Günlerden çarşamba, tarih 23 Kasım 7, 3 dakika geçiyor saat. Sevgili dinleyiciler, Antalya'dan canlı yayındayız. An itibariyle biz yayınımızı Antalya'dan gerçekleştiriyoruz. Deprem bölgesine epey uzak bir noktadayız. Dün gece 4'te meydana gelen bir deprem var. Hissedenler, hissetmeyenler, haberi olanlar, olmayanlar... Düzce'nin Gölyaka ilçesine merkez olarak gösteriyor Kandilli Rasathanesi ve 5.9 veriyor depremin büyüklüğünü. Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgi de bu yönde. Derinliği 6.5 kilometre civarında. Başta Düzce, Bolu olmak üzere Marmara bölgesinin büyük bölümünde, Ankara'da ve çevre illerin hepsinde hissedilen epey de uzun süren bir depremden bahsediyoruz. Dün gece deprem meydana geldikten hemen sonra Zeki tekrar yayına girerek uzun süren bir deprem yayını gerçekleştirdi. İşte Böyle anlarda elektrikler falan da kesilince, ki birçok yerde elektriklerin kesildiği bilgisi de var aynı zamanda. Bu kesintilerin bazılarının deprem kaynaklı, bazılarının kontrol kaynaklı olduğunu az önce İçişleri Bakanı söyledi. Tabii böyle anlarda işte radyo çok daha kıymetli oluyor iletişim ve etraftan bilgi alabilmek açısından. Çünkü internete erişimle ilgili de çeşitli sıkıntılar yaşandığı yönünde gelen bilgiler var. Netice bir can kaybı yok çok şükür. Şu ana kadar gelen bir can kaybı bilgisi yok. Korku ve panik sebebiyle yaralanmalar olduğu yönünde gelen bir bilgi var. Bir yıkım yok. Öyle bir bilgi var aynı zamanda. Çeşitli ihbarlar olduğu, bu ihbarların kontrol edildiği, kötü bir bilgi olmadığı, kötü bir haber olmadığı yönünde bir bilgi de var. Bunlar hep böyle son dakika bilgileri sevgili dinleyiciler. İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Bilecik ve Bolu'dan gelen bir can kaybı bilgisi yok. Sakarya ve Düzce'de deprem sebebiyle bugün eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Öyle bir haber var. Sakarya'da ve Düzce'de okullar bugün tatil. Ne demişti o falcı? Bu yönde gelen bilgiler de var aynı zamanda. Biz bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Depremi hisseden, dün geceden beri tedirgin olan herkese. 5.9 epey büyük bir deprem. Bir deprem ülkesi olduğumuzu, deprem kuşakları üzerinde yaşadığımızı bize hatırlatacak büyüklükte bir deprem. Bir de nüfusun yoğun olduğu yerlerde gerçekleşince, nüfusun yoğun olduğu şehirlerde hissedilince, özellikle de İstanbul'da hissedilince tabii doğal olarak çok fazla gündemde kalıyor. Doğal olarak çok daha fazla konuşuluyor. Ama dediğim gibi bir can kaybı bilgisi olmaması, bir yıkım olmaması hakikaten büyük şans. Ve biz bir kez daha geçmiş olsun diyoruz herkese. Ve deprem için ne yapmak gerekir konusundaki soruya deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür'ün o cümlesini hatırlatarak bitiriyoruz. Bu acıyı, bu sefaleti yaşayan halk 15 gün sonra bunları unutmasın. Demokratik yollarla can güvenliğini sağlayamayanlardan hesap sorsun demişti. Bunu İzmir depremi sonrasında söylemişti Naci Hoca. Bu arada Naci Görür'den bir açıklama yok. Sosyal medyadan genelde yazıyor, değerlendirme yapıyor ama henüz ondan bir gelen açıklama yok. Ben baktım şimdi sosyal medya hesabında, bir şey görmedim. Televizyonlara çıkıp konuşan deprem bilimciler de şu anda bu depremin beklenen İstanbul depremiyle ilgisi olmadığını söylüyorlar. Karadere fayı üzerinde olduğunu söylüyorlar. Yani o yüzden bu bir öncü müdür falan gibi ilk akla gelen soruyu bu şekilde çürüyor aslında. Ne demişti o falcı, biz niye dinlemedik ki eyvah. Şimdi çok sayıda mesaj geliyor dinleyicilerimizden. Yataktan fırladık. Çok fena hissettik. Korkudan o saatten beri uyuyamadık diyenler de var aynı zamanda. Bolu'da da okulların tatil olduğu yönünde gelen bir bilgi var aynı zamanda. Onu da söyleyelim. Ankara'dan gelen bilgiler var. Ankara'da Eryaman'daydık. Eryaman'da çok sarsıldık diyen var. Ben uyumayı sevmediğimi biliyorsun. Güzelleştir rüyalarımı. Sarılıp barışalım mı? Küs olsa. Bir de şöyle bir durum var tabii. Şimdi sosyal medya üzerinden çokça yalan yanlış bilgi yayılıyor. Onu da söyleyelim. Benim verdiğim bilgiler resmi bilgiler, teyit edilmiş bilgiler. Çünkü şurada da şu olmuş, burada da böyle olmuş falan şeklinde gelen bilgiler, mesajlar var. Ve bunlar genelde ekran görüntüsü alarak gönderilen bilgiler bana. Yani sosyal medyada bir haber paylaşılmış. O haber çoktan iptal olmuş aslında. Yani öyle bir şey yok aslında ama böyle dalga dalga WhatsApp grupları üzerinden yayılıyor. Fısıltı gazetesi dediğimiz şey işte çok tehlikeli. Düzce'de 22 kişinin yaralandığı yönünde gelen bilgi var. Yaralı sayısı 22. Ve bunlar panik sebebiyle yaşanan yaralanmalar. Bunlardan bir tanesi ağır yaralı diyor haber. Peki şunu merak ediyorum tabii, çok yakın bir zamanda gelen bir daha doğrusu yapılan bir deprem tatbikatı vardı değil mi? Afet tatbikatı vardı, Türkiye'nin her yerinde yapıldı, aynı anda herkese mesaj gelecek dendi. Zaten o tatbikat sırasında da gelmedi. Dün gece yani dün gece diyorum hep, çünkü artık geceyi bitirdik, güne girdik diye söylüyorum. Bu gece de diyebiliriz aslında da. Var mı depremden sonra böyle bir mesaj gelen kimse AFAD'dan kendisine? Ya mesela bana gelmedi. Ben hani gelmiş olsa 4'te, yani Antalya'dayım ben şu anda ama ben de en azından duymuş olurdum, bilgi sahibi olurdum, böyle bir depremden haberim olurdu. Tekirdağ, Ankara, Eskişehir üçgeninde epey bir hissettik diye yazanlar var. Merkez üssü Düzce ama hem uzun sürmesi hem de aynı zamanda yüzeye de yakın olması. Tabii depremin büyüklüğü 5.9, bunun da etkisi var. Düzce merkezli bir deprem meydana geldi. Radyoyu yeni açanlar, haberdar olmayanlar, biz duymadık ne depremi diyenler için tekrar edelim. Saat 4'te meydana gelen bir deprem, 5.9 Düzce merkezli. Yıkım yok, can kaybı yok, panik sebebiyle yaralanmalar var. Kulağımda sirenler, alev alev içimde. Yangın var, yangın var, yangın var, yangın.
Mikrofonun başında şarkı söylemeyeli. Şimdi bakıp bakıp yazdım seni sözlerime. İçim içimden akıyor şarkının her yerine.
Evet, uyarı giden yok gördüğüm kadarıyla.
Gözlerine, kulağımda sirenler, alev alev içim.
Radyoda öyle Edis martılar falan da çalmadı diyor dinleyicimiz. Kaç kişi kapanabildi acaba diye soran var. Hani çök, kapan, tutun vardı ya. Yapabildik mi acaba bunları diye soran var. Sarsıntılar meydana geliyor. Saat 4'ten itibaren şu ana kadar meydana gelen birçok artçı deprem var. En büyüğü 4.7 büyüklüğünde. Onu da söyleyelim. Çünkü ara ara sarsıntılar olduğuna dair gelen bilgiler de var aynı zamanda. O yönde mesajlar da geliyor dinleyicilerimizden. Ama dediğim gibi bunlar büyük depremin, yani işte 5.9 büyüklüğündeki depremin artçısı diyebileceğimiz depremler sevgili dinleyiciler. Şimdi bakıyorum başka böyle bir yeni bilgi var mı diye. Bursa'da hissedenler olduğu yönünde gelen bilgiler var. 4.5'ta 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha olmuş o büyük depremden 5.9'dan sonra. Dediğim gibi en büyüğü 4.7 olan artçı sarsıntılar var. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Depremi hisseden, korkan, sabaha kadar uyumayanlara, Sokaklarda, arabalarda bizi şu anda dinleyenlere, bilgi almaya çalışanlara bir kez daha hatırlatalım. Çok şükür bir can kaybı yok. Çok şükür büyük bir yıkım durumu söz konusu değil. Sabitlenmeyen eşyalar sebebiyle evlerde epey böyle bir sıkıntı yaşanmış. Gelen mesajlardan onu anlıyoruz. Özellikle deprem bölgesinde yaşıyorsanız eşyaları sabitlememek maalesef böyle şeylere sebep olabiliyor. Tabii o korkuyla dışarı fırlayanlar, sonra eve geldiklerinde o dağılma manzarasını görenler var. Öyle fotoğraflar geliyor. Hani buradan anlıyoruz depremin büyüklüğünü diye. Bolu'da bir süpermarketten bir fotoğraf var mesela. Yani tamam, hani satılan ürünlerin mürünlerin falan raflardan düşmesi, ona zaten yapacak bir şey yok, ancak sabitlenmeyen dolapların falan mesela devrildiği görülüyor. Ama işte deprem bölgesinde böyle bir iş yeriniz varsa bu büyüklükte eşyaları da mutlaka bir sabitlemeniz gerekiyor. Sabitlemeyince işte böyle oluyor. Başta olmak üzere Bolu ve Sakarya'da zaman zaman internet ve telefon görüşmeleri sekteye uğruyor diyor mesela bir dinleyicimiz. Elektrik kesintileri de var. Bazı bölgelerde depremden beri elektrik olmadığı, bazı bölgelerde kesinti sonrasında yeniden normale döndüğü yönünde bilgiler geliyor. Biz Ankara'da, Eryaman'da böyle hissettiysek Düzce merkez nasıl hissetmiştir diye soran var. Çok uzun ve şiddetliydi deprem diyenler var. Başlangıcı ile bitişi arası zannediyorum 25 saniye civarında falan sürmüş. Epey uzun yani. Ankara, Sincan, sağlam hissettik. Oturduğumuz sitede herkes dışarı çıktı diyen var. Biraz üzülürüm, biraz düşürürüm, o kadar nema problema. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Depremi dün yani gece, daha doğrusu 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Düzce'nin Düzce merkezli deprem. Bu deprem sebebiyle Düzce'de, Bolu'da ve Sakarya'da okulların tatil edildiğini, bugün itibariyle tatil olduğunu okullarında bir kez daha hatırlatalım. Bir can kaybı yok, bir büyük yıkım durumu söz konusu değil. Panik sebebiyle yaşanan yaralanmalar haricinde sağlıkla ilgili gelen kötü bir haber olmadığını da hatırlatalım. Bir kez daha sevgili dinleyiciler. Ve dönelim hemen, çarşamba gününün sabahındayız. Trafikte durum ne, ona bir bakalım. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la Muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Çarşamba gününün sabahındayız. Tarih 23 Kasım 7.30 oldu saat. Türkiye'nin batısında Marmara bölgesinde depremle uyanıldı. Dün gece 4.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğünde Düzce merkezli bir deprem sevgili dinleyiciler. Deprem tabii şimdi birinci gündem maddesi de bilgi kirliliği yaşandığı, deprem sonrası yaşanan genel durumun yaşandığını yine görüyoruz. Hatta bunu şuradan da anlıyoruz. Şimdi gözümüz kulağımız Naci Görür'ün ne bilgi vereceğiyle alakalı. Naci Görür az önce bir mesaj attı sosyal medya hesabı üzerinden. Diyor ki arkadaşlar geçmiş olsun, depremi saat 4.30'dan beri takip ediyorum. Daha sonra bilgi vereceğim. Şu ana kadar malum şeyler oluyor. Biliyorsunuz deprem olur olmaz medyaya çıkmama kararım var demiş. Genelde öyle yapıyor Naci Hoca, doğru. Can kaybı yok. Büyük bir yıkım durumu söz konusu değil. Evlerde çatlaklar. Panik sebebiyle, korku sebebiyle maalesef yaralanmalar var. Şu ana kadar 22 yaralı olduğu yönünde bilgiler var. O nedenle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz bizi dinleyen herkese. Geliyoruz gündemin diğer maddelerine. Şimdi tam da aslında bu konuyla alakalı bir dinleyicimiz de hatırlatmış. O da bugün konuşacağımız konular arasında vardı da. İstanbul'da tam da dün sevgili dinleyiciler bir meclis toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı gerçekleştiriliyor. Bu belediye meclis toplantısında yine böyle tartışmalar var ki dün hatırlarsanız oradaki bir isimle alakalı konu üzerine konuşmuştuk. Esenler'de yeni bir mahalle, bu mahalledeki sokaklara, caddelere verilen isimlerle ilgili dün sabah konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Dün yapılan Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında da riskli yapılardan kentsel dönüşüm için tahliye edilen vatandaşlara, ki kentsel dönüşüm diye olur olmaz yerlerde, aslında daha sonra dönüşebilecek yerlerde farkındaysanız kentsel dönüşüm yapılıyor. Buralar kentsel değil, rantsal açıdan çok önemli ve ta 99'dan beri İstanbul'da bu ısrarla yaşanıyor, yaşanmaya devam ediyor. Hatta bazı yerlerde artık insanlar zorla çıkarılıyorlar. İşte Beykoz'da, Tokatköy'de yaşananı hatırlayınız. Ondan önce Ok Meydanı'nda yaşananı hatırlayınız. Toskoparan'da yaşananları hatırlayınız. İşte burada zorla evlerinden çıkarılanlar için onlara bir kira yardımı verilsin. Aylık kira yardımı da 1500 liradan 4500 liraya çıkarılsın diye bir teklif geliyor İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sevgili dinleyiciler.
Yaradana hayran, yaradana.
Ve aylık 1500 liradan 4500 liraya çıksın kira yardımı teklifi AKP grubunun oylarıyla reddediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP'nin oy çokluğu var çünkü biliyorsunuz. Bunu reddediyorlar. 4500 lira verilmesini reddediyorlar. Tam da bakın deprem konuşuyoruz ya.
Garabene bakın garabene. Örüklerim saçların teline, kemer olsam yar sarsa beline. Örüklerim saçların teline, kemer olsam yar sarsa beline.
Düzce'den ve o bölgeden gelen mesajlar var. Hali hazırda artçı sarsıntılar devam ediyor, ara ara sallanıyor diye. Büyük deprem yani 5.9 büyüklüğündeki deprem meydana geldikten sonra saat 4.08'den şu ana kadar meydana gelen artçıların sayısı 70'i geçmiş vaziyette bu arada. Hatta 6.52'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem olmuş mesela. Bu da artçılardan bir tanesi.
Neresine kurban neresine, sinesine beyaz sinesine. Neresine kurban neresine, sinesine beyaz sinesine. Güzellerin güzeli geline, kemer olsam yar sarsa beline. Güzellerin güzeli geline.
Başka neler var gündemde, şöyle bir bakıyoruz.
Tara beline yar, tara beline.
Tabii ki dolandırıcılık hadiseleri, tabii ki dolandırıcılık olayları yine var. 5 milyon liralık otel odası vurgunu diye bir haber var ki.
Yaradana kurban, yaradana.
olaylardan hiç ders almadığımızı gösteren bir haber bu. Lüks otel odalarını ucuza alıp yaz aylarında turistlere pahalıya satacağını söyleyerek kar vaadiyle çok sayıda kişiyi yaklaşık 5 milyon lira dolandırdığı öne sürülen Zeynep A hakkında suç duyurusuna bulunulmuş. İstanbul'da suç duyurusuna bulunan 17 kişi arasında Burcu D de varmış. Allah. Çocukluk arkadaşım, 25 yıllık aile dostumdu. O yüzden güvendim demiş. Başta verdiğimiz paraya çok güzel kar aldık demiş. Her seferinde karı ödedi ama daha fazla para istedi demiş. Çok güzel gidiyordu demiş. Hiç dememiş mesela, bana banka şu kadar faiz verirken bizim 25 yıllık aile dostumuz bana nasıl bankadan daha fazla para veriyor? Dememiş. Yaradana hayran, yaradana, yaradana, yaradana. Yani bu Ponzi dediğimiz sistem burada da yine gerçekleşmiş. Yaradana, yaradana. Bu aralar bu şekilde, çünkü insanlar kendilerine böyle bir yatırım aracı arıyorlar ya. İşte bankaya yatırsa parayı bankadan yüksek bir faiz alamıyor. Diğer yatırım araçları ile ilgili sürekli böyle bir tedirginlik durumu var. Kripto paraların ne olduğunu gördük işte. Borsa ile ilgili bugünlerde sürekli konuşuluyor. Bugün yine gazetelerde borsa ile ilgili küçük yatırımcıya aman dikkat uyarıları var. Hal böyle olunca insanlar ne yapsak ne yapsak diye düşünüyorlar. Ellerinde bir miktar paraları var mesela. İşte o sırada bu insanlar geliyorlar ve diyorlar ki, bak sen bana bunu verirsen ben sana her ay şu kadar kar vereceğim, kar getireceğim deyip parayı alıp gerçekten de ilk 1-2 ay bu parayı ödeyip güven aşılayıp başkalarının da aynı zamanda para getirmesini sağlayıp sonra en yüksek seviyeye ulaştığını düşündüğü yerde, yani en fazla para topladığı yerde sırra kadem basıp bizim önümüze böyle bir haber şeklinde düşüyor. Genelde böyle oluyor işte. Haricinde olaylar bildiğiniz gibi sevgili dinleyiciler. İşte İstanbul'da Afrikalı yolcuyu taciz eden Iraklıyı Türkler dövdü diye bir haber var mesela, ki bizim İstanbul'da genel olarak hayatımız artık bu şekilde geçiyor. Fatih'te tramvayla yolculuk eden Afrikalı bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen Iraklı yolcuyu çevredeki Türkler dövdü. Genelde polis gelene kadar olayın içinde hiç Türk olmuyordu ama bu sefer artık Türkler müdahale etmişler. Hadi uyan. Deprem konuşuyoruz. Dün gece meydana gelen depremle ilgili, Düzce'de, Düzce merkezli 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili konuşuyoruz. Demin de söylediğim gibi işte tam da dün İstanbul'da kentsel dönüşüm için evlerinden çıkarılanlara 4500 lira kira yardımı yapılsın, 1500 lira yeterli değil önerisini AKP'liler reddediyorlar. Aynı meclis toplantısında bir başka konu daha reddediliyor ki İBB yönetimi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'ne AKP döneminde bedelsiz olarak tahsis edilen Fatih'teki tarihi binaları geri almak istiyor sevgili dinleyiciler. Ki ne vakıflara ne binalar tahsis edildiğini, verildiğini, o binaların yapıldığını, içinin tamamen böyle donanımının yapıldığını, ondan sonra her şeyi, bütün masrafları yapıldıktan sonra bu vakıflara verildiğini, vakıfların bu binalar üzerinden para kazandığını biliyoruz. İşte o binaları geri almaya çalışıyor İstanbul Belediyesi'nin yeni yönetimi. Ama meclis çoğunluğu AKP'de olduğu için sürekli bunun önüne engel konuluyor. Aynı şekilde işte Fatih'teki tarihi binaları geri almak istemiş. İBB yönetimi, ancak tahsis iptali AKP'li ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla engellenmiş yine sevgili dinleyiciler. Meclis toplantısında bu da olmuş. Biliyorum pişmansın ama geri adım attıramıyorsun gururuna. Ne kadar basiretli, ne kadar düzgün, ne kadar halkın menfaatini düşünen bir yönetim şekli değil mi? Hem kavuşalım, hem barışalım, komrular gibi yine kavlaşalım. Affedelim gitsin, bu ayrılık bitsin. Tatlı tatlı gel konuşalım. biliyorsunuz. İki tane hastane var. İstanbul Sancaktepe'de İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Feriha Öz Acil Durum Hastanesi. Bu iki hastaneyi birbirine bağlamak için bir yol yapılıyor sevgili dinleyiciler. Bu yola epey de bir masraf ediliyor. Peki sonra ne oluyor? Bu yolun üzerine TOKİ konut inşa etmeye karar veriyor. İki hastaneyi birbirine bağlayan yolun üzerine. Üstelik bu yol yapılsın diye epey de bir masraf edilmiş. Bu inşaatın maliyeti de 308 milyon lira olacakmış. Şimdi mevzu şöyle. Sancaktepe'deki Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yolunun üzerine TOKİ'nin konut inşa edeceği ortaya çıkmış. Bu hastane Covid-19 salgını ile mücadele etmek için taşınan General İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası'nın arazisi üzerine inşa edilmişti. Hani bir tane Avrupa yakasında bir tane Anadolu yakasında hastane yaptılar ya, hatta Avrupa yakasındakini Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerin üzerine yaptılar biliyorsunuz. Daha o zamandan başladı mevzu. Süper bahaneydi o zaten gerçekten de. Bir günden İsmail Arı'nın haberine göre TOKİ Sarıgazi'ye 420 konut ve 18 adet dükkan inşa etmek için proje hazırlayarak 9 Kasım'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurmuş. Projeye ilişkin çevresel etki değerlendirmesi süreci başlatılmış. İnşaat maliyeti 308 milyon lira olacakmış. Dosyada araziye 26 blok kurulacağı anlatılmış. Konut projesinin İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ni birbirine bağlamak için yaklaşık bir yıl önce yapılan yolun üzerine inşa edilecek olması dikkat çekmiş. Bu yolla iki hastane arasındaki mesafe birkaç dakikaya kadar düşmüş ve hastaların kısa sürede sevkine olanak tanınmış. Yani yol bu yüzden yapılmış aslında. Kritik de bir öneme sahip. Bir tanesi Acil Durum Hastanesi, bir tanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. İki hastane arasında bir yol yapılıyor. Bir yıl önce yapılıyor. Bu yol yapılsın diye epey masraf ediliyor. O masrafın ne olduğunu bilmiyoruz bu arada. Ama yolun çok işe yaradığı çok net bir şekilde anlaşılıyor. Ve şimdi o yolun geçtiği araziye ve yolun üzerine toplu konut yapılıyor. Bu arada toplu konut da değildir o. Ben sana söyleyeyim, oraya yapılıyorsa bir de iki hastanenin arasına, o kim bilir ne siti olur. Bir şey siti olur o kesin yani. Ne dedikleri ve de arkamızdan dönen o dolaplar. Tıp siti. İki hastanenin arasında ya. Gel kollarıma sımsıkı sarayım seni, deli sanıp yağmur gibi yağsak. Hemen unutuyorum her şeyi, karışıyor kafam önümde kıvrılırken o kalçam. Her yerde tuzak, kaç gel rüyalarıma. Versem dünyaları sana, düşsem sevdana daha. Radyosunu yeni açanlar için ara ara bilgi güncelliyoruz. Yeniden bilgi veriyoruz. Dün gece 4.08'de Düzce'de 5.9 büyüklüğünde, merkezi Düzce olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem Marmara bölgesinin büyük bölümünde, Ankara'da ve çevre illerde hissedildiği, Düzce ve Sakarya'da okullar bugün tatil ilan edildiği, onu da hatırlatalım. Bir can kaybı haberi yok. Panik sebebiyle yaşanan yaralanmalar var. Çok büyük bir yıkım haberi yok. Evlerde günün ışıması ile birlikte işte evlerde çatlaklar olduğu yönünde bilgiler var. En çok Düzce Adliyesi'nden fotoğraflar geliyor. Düzce Adliyesi'nin böyle dış kaplamaları falan epey bir yıkılmış. Düzce Adliyesi'nde bir hasar var gibi görülüyor. Ama bunun haricinde bir yıkım durumu söz konusu değil sevgili dinleyiciler. Ziraat Bankası AKP'li iş insanından 15 bin adet saat almış sevgili dinleyiciler. 15 bin saat. Ziraat Bankası'nın AKP'ye yakınlığıyla bilinen iş insanı satılmış Gürbüz'e ait Gürbüz Saat Çelik'ten fiyatı 31 bin lira olan Longin marka 15 bin saat aldığını yazmış. Yazan kim? Barış Yarkadaş. Saatler için 300 milyon lira harcandığı doğru mudur diye sormuş. 15 bin saat niye alınmış? Ziraat Bankası'nın kuruluşunun 159. yıl dönümü dolayısıyla bankada 10 yıl ve üzerinde hizmet vermiş olan personele saat dağıtılmaya başlanmış. Yani bu saatler dağıtılıyormuş. Bunun için alınmış. Bir kuş gibi uzansam. Peki nasıl ortaya çıkmış? Şimdi mesele şöyle ortaya çıkmış. Banka yönetimi sayıları 15 bini bulan 10 yıl ve üstü çalışanlara etiket fiyatı 31 bin lira olan İsviçre yapımı bir saat hediye ediyormuş. Cuma günü dağıtılmaya başlayan saatleri gören personel önce ne yapacağını şaşırmış. Zira maaşları 10 ila 12 bin lira arasında değişen personeller 31 bin lira değerindeki saatlerin kendilerine verilmesi karşısında şaşkınlığa uğramış. İlk şaşkınlığı üzerlerinden atmışlar ve Longines marka saatleri cuma gecesinden itibaren sahibinden.com'da satışa çıkarmaya başlamışlar. Hem de 17 bin liraya 18 bin liraya falan satılıyormuş. Banka yönetimi saatlerin sitelerde satılmaya başladığını görünce personeli uyarmış, satıştan kaldırın demiş. 20, 21, 22 Kasım tarihli yüzlerce saat varmış bu arada. Murat Seymen bir baksana bakayım. Sahibinden de Longines marka saat var mı? Hala kaldı mı, duruyor mu yani? Öyle fena değilmiş abi. 17 bin liraya alıyorsun. Değeri 31 bin lira. Yalnız şöyle bir durum var. Yani hani şimdi çalışanlara böyle bir hediye verilmesi tamam. Tabii böyle mi mesela ödüllendirilir? Başka bir yöntem olabilir mi? Malum çok büyük bir ekonomik kriz yaşıyoruz falan. Baksana alan herkes saatleri satmaya çalışmış. O ayrı bir tartışma konusu da. Saatlerin alındığı yer. Ne kadar para harcanmış, bir ihale yapılmış mı falan, bununla ilgili bir sürü soru sorulmuş. Bakalım o sorulara yanıt gelecek mi? Düşünün, bir kurumda çalışıyorsunuz çok uzun seneler. Bu uzun seneler çalışmanız karşılığında size böyle bir hediye veriliyor. Ve siz o hediyeyi geçinebilmek için satmak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü durum öyle. Kira göçü yaşanıyormuş İstanbul'da sevgili dinleyiciler. İstanbul'da dar gelirliğe sadece iki ilçe kaldı diyor Artı Gerçeğin haberi. Astronomi kira artışları sebebiyle İstanbul'da iç göç hızlanmış. Kira artışları en çok öğrenci, emekli ve asgari ücretliyi etkilemiş. Dar gelirliler ancak Arnavutköy ve Çatalca'da ev kiralayabiliyor diyor. Buradaki haber. Yani İstanbul'un merkez ilçelerinden, merkez semtlerinden kiraların daha uygun olduğu uzak ilçelere doğru bir iç göç yaşanmaya başlamış İstanbul'da. İşte geçen gün konuşuyorduk, ortalama kiraların Beykoz'da, Sarıyer'de, Bakırköy'de nerelere geldiğini. Askıda belediye otobüsü bileti var öğrencilere. Düşünün, askıda belediye otobüsü bileti. Yani böyle şehirler arası otobüs falan yapılmıştı, onu biliyordum ama. Batman Üniversitesi hayırseverlerden topladığı yardımlarla öğrenciler için askıda otobüs bileti uygulaması başlatmış. Yanımdaysan cesaretim çok okunmaz bile der. Düşünün, okula gidecekler, gelecekler, belediye otobüsüne binecekler çocuklar, belediye otobüsüne binemiyorlar, durum o yani. Çocuklar okula gidiyorlar, aç kalıyorlar, okulda bir şey yiyemiyorlar, çocuklar aç diyene amma abarttınız falan diyordu ya bir tane milletvekili. Neye saklanırım seninle, ne de... Çocuklara ücretsiz yemek verilsin bir öğün okullarda diye öneri verildi. Bu öneriyi de reddettiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, hatırlayacaksınız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz okul yemeği için hala fayda maliyet analizi çalışması yürütmesi tepkilere neden olmuş. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyla ilgili fayda maliyet analizi yapıyormuş, bunu çalışıyormuş. Bu öğretmenlere kariyer basamakları sınavlarında bu soruları soran milli eğitimi yapıyormuş bu hesabı. Yani o hesap bitmez de o yüzden söylüyorum. Çıkamazlar o işin içinden. Ya o soruları hazırlayanlar öğretmene uzman mısın değil misin diye seviye belirlemek için o soruları soranlar bunun hesabını bence yapamazlar ama yine siz bilirsiniz tabii. Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun artan yoksulluk ve gıda fiyatlarındaki fahiş artışın ilk ve orta öğretimde okuyan çocuklarda yeterli beslenememe, açlık tehlikesi yarattığına işaret ederek ücretsiz yemek dağıtılmasının düşünülüp düşünülmediğini sormuş. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer önergeye verdiği yanıtta Milli Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı arasında 1 Haziran 2022 tarihinde imzalanan ücretsiz okul yemeği programı fayda maliyet analizi işbirliği protokolü kapsamında fayda maliyet analizi çalışması yürütüldüğünü söylemiş. Bu arada biz okulları açtık. İlk ara tatil oldu. Dokunmam sana benim ellerim. Fayda nedir bu arada? Fayda maliyet derken? Mesela aç çocukları doyurmanın nesinin faydasını ölçüyorsunuz. Daha bundan önemli bir fayda var mı? Yani çocukların okulda aç kalmamasını sağlamaktan daha büyük bir fayda ne olabilir? Bunun maliyetini neyle ölçeceksiniz yani? Ya şimdi bunu sorsak mesela bakana. Kulağını kaşıyacak. Fiyatlar yine gündemde. Dün konuşuyorduk. Peynirin fiyatı etin fiyatını geçmiş durumda sevgili dinleyiciler ve gidişat durumun daha da vahim hale geleceğini söylüyor. Süt üreticileri yırttık kendimizi duymadınız. İşte şimdi bu da bize müstahak diyorlar. Haklılar bence hem de çok haklılar. Dün Fatih Altaylı yazmış, diyor ki 60 yaşındayım, kendimi hiç bu kadar kazıklanıyor hissetmedim. Geçen Mart ayında 120 liraya aldığım 1 kilo kabak çekirdeğini bir ay kadar önce 220 liraya aldım. Birkaç gün önce 280 liralık etiketi gördüm demiş. Bir yanlışım varsa vursun mermiler hazır. Dokunmam sana benim ellerim. Fiyatların durumundan şikayet etmiş. Siz nasıl hissediyorsunuz? Nasıl fiyatların durumu diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soralım madem öyle. Bakınız kabak çekirdeği arşa değecek neredeyse, öyle hızla yükseliyor fiyatı. Var mı sizin böyle dikkatinizi çeken fiyat artışı, yakın dönemli artan fiyatlar? Bunları konuşalım bu sabah. Nasıl fiyatların durumu diye soruyoruz. Bakalım siz nasıl hissediyorsunuz? Kendimi hiç bu kadar kazıklanıyor hissetmedim diyor Fatih Altaylı. Fiyatların durumu olsun bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da konu başlığımız, tabelamız, hashtagimiz bu. Fiyatların durumu başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz siz de dikkatinizi çeken artışları sevgili dinleyiciler. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı aynı zamanda. Depremle ilgili bilgileri de güncelleriz. Reklamların hemen sonrasında 5.9 büyüklüğünde Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08'de meydana gelen deprem Marmara bölgesinin büyük bölümünde ve başkentte Ankara'da yakın illerde, çevre illerde hissedildi. Can kaybı yok. Panik sebebiyle yaşanan yaralanmalar var. Ciddi bir yıkım olduğuna dair gelen bir bilgi de yok. Düzce ve Sakarya'da bugün okulların tatil edildiği bilgisi de var. Aynı zamanda bir yandan da artçı sarsıntıların bölgede devam ettiği yönünde bilgiler geliyor. Son bilgiler bu şekilde sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Çarşamba gününün sabahındayız. 8'i 5 dakika geçiyor saat. Gece Düzce'de meydana gelen 5.9 AFAD tarafından, bu arada 5.9 olarak açıklanan Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde ise 6 büyüklüğünde olduğu söylenen deprem Düzce, İstanbul, Ankara, Sakarya ve çevre illerden hissedildi. Can kaybı yok, tekrar edelim bir kez daha. Panik sebebiyle yaralanmalar var ki yaralananların sayısının 35 civarında olduğu söyleniyor. Bir yıkım durumu söz konusu değil aynı zamanda. Depremle ilgili son bilgiler bu yönde. Herkese bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Dönelim fiyatların durumuna yeniden.
Ay son olsun bakarız yavrum.
Ispanağın ve yumurtanın fiyatını rica edebilir miyim? Sevgili dinleyiciler, bir onu yazabilir miyiz? Ispanak ve yumurta, biz bu şarkıyı ilk çalmaya başladığımız zamandan beri ne kadar değişmiş olabilir acaba? Bir onu merak ediyorum. Bir de bu arada sahibinden koma giren ve bu az önce bahsettiğim saatleri arayan dinleyicilerimiz bulmuşlar o saatten. Hatta birisi direkt şubede çekmiş, biliyor musun fotoğrafları? Yani banka şubesinde çekildiği anlaşılıyor diyor. İyi, Allah'tan hangi şube olduğu belli değil. Onu yazmamış herhalde değil mi oraya? Yazmamıştır yani.
Ay sonu oldu, taklaya geldim. Varımı yoğumu bakkala verdim.
Biraz iyimser olsana yavrum. Bakkal olmasa ne bulup yerdin?
Her yer yanıyor plajda millet. Seyrede seyrede olmuşum illet.
İzmir Turgutlu istikametine gidecek olanlar, Bağyurdu sapağında çok büyük bir kaza varmış. Yol kapalı diye uyarılar geliyor. İzmir'de dinleyenlere duyuralım.
Bakarız yavrum.
İzmir Turgutlu istikametinde Bağyurdu sapağında büyük bir kaza var. Haberiniz olsun.
Onu da alırsak batarız yavrum.
Ispanağın kilosu 25 lira. Yumurta 15'li 53 lira.
Paramız olsun bakarız yavrum.
Yuh, 6 yumurta. Şimdi yumurtanın fiyatını görünce artık buna bir tepki vermemiz lazım yani. Böyle anne çok kibar kibar, işte paramız olsun yaparız yavrum değil mi? Ağzın ortasına koyarım yavrum diye değişebilir durum yani. Ispanağın kilosu 25 lira, 15'li yumurta 53 lira. Nedir fiyatların durumu diye konuşuyoruz. Fatih Altaylı kabak çekirdeğinin fiyatının sürekli artışına çok kızmış. Bu yaşıma kadar böyle kazıklandığımı hissetmedim diyor.
Böyle giderse ne olacak, halimiz doğuştan bağlı, kollarımız elimiz. Boş ver deme sakın bana anne, yediden geçmişe açmaz halimiz.
Aferin sana, aferin ekmek sen.
Şimdi gözleme aldık. 20 lira olmuş gözleme, 20. Fiyatların durumu böyle. Çeşme değil burası, Kemalpaşa'nın Ulucak köyü.
Deme bana hamur yemekten döndük davula. Anlamıyor halinden, açık silerim bizleri Mevlam kayıra.
Hayır, hamur yemekten diyorsun da hamuru da yiyemiyorsun ki. Fiyata baksana ya. Fiyatların durumu, damacana su 40 lira oldu diyor bir dinleyicimiz. Kafa karıştırıcı bir bilgi verelim şimdi size. Dün söylemiştim sabah, hatırlayacaksınız, benzine bir indirim gelecek diye. Nitekim dün gece yarısından sonra benzine bir indirim geldi. Hatta benzine indirim gelecek deyince sürekli benzine indirim geliyor, ne zaman mazota indirim gelecek diye böyle gayet öfke dolu mesajlar bana, sanki indirimi ben yapıyormuşum gibi. Bana geldi. Ben bilgiyi veriyorum sadece. Şimdi bu gece yarısından sonra olacak bir şey var sevgili dinleyiciler. Hemen söyleyeyim. Yani perşembeden itibaren geçerli olmak üzere motorinde mazotta indirim var. Hadi bakalım. 95 kuruş indirim var motorine bu gece yarısından sonra. Ama benzine de 55 kuruş zam var. İyice çıldırdık artık. Aman. Mazota indirim, benzine bindirim.
5-2-0 5-2-0
Sana
Kaşar olmuş Kaşar Bey. O nasıl bir fiyat artışı öyle?
Oldu oldu çok güzel oldu.
Diyoruz ya işte peynirin fiyatı etin fiyatını geçti diye söylüyoruz.
Hadi gel gel gel bana okkalı kahve yaparım sana. Yastıkta koyarım sırtına bilirim iyi gelir çakrana. En güzel manzaram söyle hiç mi yok sende hatırlamayın.
Saat ilanlarını bulanlar var. Satılık saatlerin fotoğrafları geliyor. Sabah ilk poğaça baktım. İki tezgahtar birbirine bakıyor. 6 lira mıydı? 6,5 lira mıydı? 7 lira mıydı diye. Ha, tezgahtarlar da bilmiyorlar fiyatının olduğunu, poğaçanın fiyatının olduğu. 6, 6,5, 7. En son kaç yaptık biz ya? Ne yaptık en son poğaçanın fiyatını? Ayrıca kabak çekirdeğini hissedemeyeli epey oldu. Diyor mesela bir dinleyicimiz. Fiyatların durumunda bir gariplik yok Nihat Bey. TOG'u durduramayacağını hala idrak edemeyen bir avuç dış mihrakın söylentisi bunlar. Evet, kabak çekirdeği fiyatıyla TOG'u durduramayacaksınız. Fiyatların durumu mükemmel diyor Emrah. Eylül ayında en büyük market zincirlerinden birinin kendi et ve süt ürünleri tesislerinde üretimi durdurduğunu söylemiştim diyor Emrah. Ki ben hatırlıyorum Emrah'ın o mesajını. Kar marjının maliyeti geçmesi üzerine süt ve et tesislerinin zarar ettiğini söylemiştim. Ekonomist değilim ama süt ve süt ürünlerinde ithalat kapısı açılması olası demiştim. 14 yıllık memuriyet hayatımda ilk defa eksiye düştüm. Yani her ay aldığımız market alışverişinde maaş yetmedi, avans hesaptan çekmek zorunda kaldım. Önümüzdeki ay açık daha da büyüyecek. Bütün memurlar, özellikle kirada oturanlar aynı durumdalar. İstanbul'da yaşayan memurlar tayin istemeye başladılar. Çünkü başka çaremiz kalmadı fiyatların durumu bu şekildeyken. Böyle diyor memur dinleyicimiz. Geçen yıl 2 liraya aldığım menteşe diyor mobilyacı bir dinleyicimiz göndermiş. İzmir'de mobilyacılık yapıyor. Geçen yıl diyor 2 liraya aldığım menteşeyi dün aldığım 24 lira olmuş. İşte fiyatların durumu bu diyor. 2 liradan 24 liraya malzeme fiyatları sebebiyle müşteriye fiyat veremiyoruz diyor müşteriye.
O zaman gözüme baka baka.
Ankara'da yaşıyoruz. Hafta sonu eşim ve kızımla gezmeye çıktık. Herkesin rahatlıkla gidip karnını doyurabileceği bir mekanda oturup bir şeyler yiyelim dedik. İki gözleme, üç ayran söyledik. İki gözleme, üç ayran. Eşim fiyatlara baksaydın keşke dedi. Ya altı üstü gözleme ne kadar olabilir dedim. 230 lira hesap geldi. Bir yanlışlık olduğunu düşündüm, kasaya gittim. Maalesef bir gözleme 90 lira, bir ayranın 15 lira olduğunu söylediler.
Sen de buralarda hiç bekledin mi?
Demin ne kadardı? Köydeki gözleme 25 lira mıydı? Köyde 25 lira, şehirde 90 lira mı gözleme? Fiyatların durumu paran varsa yaşarsın kıvamında bence.
Eziliyor zaman gözüme baka baka.
Birkaç gün önce çocukların doğum günüydü. Geçen yıl 30 kişilik pastayı 120 liraya yaptırmıştım.
Çok istiyorum onu bu ara.
Yaş pastalarda fiyatlar çok fena.
Biliyorum öyle otobüs.
Top kekle kutlayacağız artık doğum günlerini bence demiş. En güzeli 30 tane alacaksınız ondan. Dizeceksiniz onları. Fiyatların durumu gayet iyi bence. Alüminyum folyo 27.90 yerine 79.90 oldu. Alüminyum folyo. Dört tane sabunun olduğu paket 65.90. Dörtlü sabun paketi 65.90. Fiyatların durumu. Ergenlik çağında bir oğlum var. İki yıldır giydiği mont küçüldü haliyle. Dün mont almak için epeyce mağazaya girip çıktık. Fiyatların durumu felaket. Aldık mecbur tabii, çocuk montsuz kalacak değil, mecburen aldık diyor bir dinleyicimiz. Doğalgaz faturaları gelenler var. Onlar fiyatların durumunu epey bir net hissediyorlar. Ki bence doğalgazla ilgili asıl faturalar daha gelmiş değil. Böyle soğuklar iyice geldiğinde tamamen yakmaya başladığımızda ne olacak? Bir değil, iki değil. Mersin'de tantuni 40 lira. Sordum. Öğrenciyken 90'lı yıllarda cep harçlığımızla aparatif yapardık. De ama TOG'u durduramayacaklar 65 lira da olsa. Bravo, bu tavır önemli. Çamaşır askılığına 300 lira istendiğinde benim hissettiğim kazıklanma hissi çok daha fazlaydı. Çamaşır askılığı 300 lira mı? Hani o böyle açıyorsun, böyle iki kanatlı falan oluyor, çamaşır asıyorsun, 300 lira. Mersin'de bilenlerin limon bile demediği bir cins olan Mayer limonunun kilosu 15 lira oldu diyor. İsmet göndermiş. Fiyatların durumu, geçen sene 15.500 liraya çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı aldık. Bu sene buzdolabını o fiyata alamıyoruz. Evet, buzdolabının fiyatı 16.832 lira. Sadece buzdolabı. Çamaşır makinesi 13.475 lira. Bulaşık makinesi 9.190 lira. Hayır, böyle her hafta fiyatları konuşuyoruz ya, ona zam geldi, buna zam geldi, fiyatların durumu falan diye. Bir haftada bu kadar artar mı ya? Hayır, ben de baya baya böyle fiyat takip ediyor hale geldim bu aldığım mesajlar sayesinde ama. Yedi ortak toplanıp kabak çekirdeğine girdik bu ay diyen var. Kabak çekirdeği fiyatından geldik bu konuya sevgili dinleyiciler, bu noktaya. Şimdi Fatih Altaylı kabak çekirdeği almış ve 60 yaşındayım, kendimi hiç bu kadar kazıklanıyor hissetmedim diyor. Ki o yaşlarda kabak çekirdeği tüketmek lazım yani. Doktorlar da söylüyorlar, o yüzden söylüyorum. Diyor ki Fatih Altaylı, geçen Mart ayında diyor 120 liraya aldığım 1 kilo kabak çekirdeğini bir ay önce 200 liraya aldım. Birkaç gün önce 280 lira etiket gördüm diyor. Biz de soruyoruz dinleyicilerimize, nedir acaba fiyatların durumu diye. Bir ara verelim, reklamlardan sonra yeniden buradayız.
Günaydın, bir dakika bugün de. birbirinin bir benzeri.
Kafa Radyo'da, Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Çarşamba gününün sabahındayız. 8.30'u geçtik sevgili dinleyiciler. Geceye Marmara bölgesi depremle uyandı. Gece 4.08'de meydana gelen 6 büyüklüğünde Kandil Rasathanesi'ne göre 6, AFAD'a göre 5.9 büyüklüğünde bir deprem ki 5.9 diye geçiyor her yerde haberler. Bu büyüklükte bir deprem meydana geldi. Deprem Düzce merkezli ama çevre illerde de epey ciddi bir şekilde hissedildi. Buna İstanbul'da, Ankara'da dahil aynı zamanda. Bir can kaybı yok. Bir mal kaybı durumu söz konusu değil. Çok ciddi bir yıkım yok. Düzce Adliyesi'nden gelen görüntüler var. Dışının epey böyle bir zarar gördüğüne dair. Sabitlenmeyen eşyalar ve buna bir de panik sebebiyle meydana gelen yaralanmalar var. Bunlar haricinde de gelen başka bir bilgi, başka bir haber yok. Tabii tereddüt ve korkuyla insanlar doğal olarak geceyi sokakta geçirdiler. Özellikle Düzce ve civarında bu nedenle aynı zamanda elektrik kesintileri, internet kesintileri de yaşanıyor Düzce tarafından. Bu yönde gelen bilgiler de var. Depremle ilgili gelen bilgiler, son bilgiler böyle sevgili dinleyiciler. Düzce'de ve Sakarya'da okulların tatil olduğunu da ayrıca hatırlatalım. Bugün okullar tatil oldu. Biz de fiyatlarla ilgili konuşuyoruz. Bir yandan tabii depremle ilgili bilgileri, haberleri takip ediyoruz. Can kaybı olmamasına çok seviniyoruz. Bu büyüklükte bir depremde. Ama fiyatların durumundan bahsediyoruz. Tabii gelen fiyat artışları bize söylenen enflasyon rakamının doğru olmadığını bir kez daha net bir şekilde gösteriyor. Çünkü içinde yaşadığımız hayatta enflasyon hiç öyle %80, 89, 85 falan değil. %100, %200, %300 fiyat artışlarından bahsettiğimiz bugünlerde artık böyle baya baya fiyat algımızı da kaybetmiş durumdayız. Şimdi bir yandan bu fiyatların içinde yaşamaya çalışırken, bir yandan işimizi yürütmeye çalışırken, bir yandan da sürekli bir takım tehlikelerle karşı karşıya kalıyoruz. İnternet üzerinden yapılan saldırılardan bahsediyorum. Dolandırıcılıklardan bahsediyorum. Siber saldırılardan bahsediyorum. Hele bir de online tabanlı bir iş yapıyorsanız, iş yerinizde işte bilgisayar, internet kullanıyor, stoklarınızı bu şekilde tutuyorsanız, o zaman bu siber saldırılara maruz kalmanız çok da kolay sevgili dinleyiciler. Bunun nasıl önlemini almak lazım? İşte bunun önlemini nasıl alacağımızı konunun uzmanından dinleyelim diye Murat Seymen'i bu sabah sizin için ta Antalya'lara getirdik. Şaka canım, zaten dün beraber gelmiştik. Murat'cığım günaydın.
Efendim, öncelikle herkese günaydınlar.
Günaydınlar. Yine böyle siber saldırı haberleri var. Lojistik çok. Firmasına geçen gün bahsetmiştik. Bir lojistik firmasına mesela siber saldırıda bulunulmuş. Bütün böyle sevkiyatlar, mevkiyatlar, teslimatlar falan hepsi durmuş.
Evet, ürünler
depoda kalmış. Bak mesela Antalya'dayız. Şu anda böyle turizmin hala çok hareketli olduğu bir bölgedeyiz. Burada mesela otellerin sistemlerinin, iletişim sistemlerinin ve internet sistemlerinin hacklenmesi, siber saldırılara uğradığı yönünde dün anlatıyordu buradaki otelci arkadaşlar. Burada da benzer şeyler oluyormuş değil mi? Yapıyorlar böyle şeyler.
Yapıyorlar. Özellikle böyle büyük oteller bunun önemini alıyor ama küçük işletmeler, KOBİ dediğimiz butik oteller, orta ölçekli işletmeler çok fazla önemsemiyor. Bana bir şey olmaz nasıl olsa mantığıyla. Biraz rahat, bizim millet olarak rahatız galiba.
Şimdi şöyle işte bir otelde ya da ne bileyim ben bir iş yerinde falan insanlar işte kullandıkları o interneti gelen örneğin misafirlerine de açıyorlar. İşte böyle bir guest diye bir ayrıca bir şey belirliyorlar. Oradan sen bağlanıyorsun, neydi sizin wifi şifreniz falan diye. Bu tür kullanıma açık olanlarda risk çok daha büyük değil mi?
Çok daha fazla.
Çok daha fazla. Peki ne yapmak lazım? Yani nasıl koruyoruz biz bu dışarıdan gelebilecek olan bu siber saldırıyı nasıl engelleyebiliyoruz?
Bir kere sunucu güvenliğini kesinlikle almak gerekiyor. Bir firewall ürünü, güvenlik duvarı ürünü mutlaka kullanmak gerekiyor. Yani ya ben o kadar büyük bir işletme değilim. İşte küçücük bir butik otelim ya da küçük ölçekli bir lokantayım gibi düşünebilir insanlar ama böyle düşünmemek lazım. Özellikle network'ünüzü, internetinizi müşterilerinizle paylaşıyorsanız
evet,
kesinlikle bu önlemi almak zorundasınız. Bu bir zorunluluk bu arada. Yani sadece kendi güvenliğiniz için yaptığınız bir şey de değil.
Onu söyleyeceğim. Şimdi dışarıdan gelen saldırılar ayrı. Ama sen kendi internetini, müşterilerinin kullanımını açıyorsan, onların senin internetini kullanarak yaptığı her şeyden sen sorumlu oluyorsun. Dolayısıyla bir yandan da aynı zamanda o güvenlik duvarının haricinde senin o kayıtları da muhakkak tutman gerekiyor. Yani kim girdi, ne zaman girdi, nereye girdi, hangi siteye girdi, ne yaptı, bunların hepsinin kaydını da tutman gerekiyor ki hani oldu da ne bileyim birine hakaret etti, bir şey yaptı, tehdit etti mesela internet üzerinden. Senin internetini kullandığı için bundan sen de sorumlu olabiliyorsun.
Böyle örnekler de var işte, terör bağlantılı sosyal medya paylaşımları yapan bazı müşterileri tarafından birçok işletme bununla ilgili yaptırıma maruz kaldı ve birinci derecede sorumlular bundan.
Şimdi dolayısıyla bizim hem böyle bir güvenlik duvarına hem de işte bu KVKK'ya işte bu yasalara uygun log tutmaya, güvenli internet erişimini, bunların hepsini sağlayacak
bir ürüne
ihtiyacımız var. Biz onu radyoda kullanıyoruz. Berknet kullanıyoruz biz.
Doğru.
Değil mi?
Logo yazılımın ürünü Berknet'i kullanıyoruz. Burada evet. Daha önce birkaç kez de anlatmıştık. Aslında tek bir kutu satın almıyorsunuz. Bir kutuyla birçok hizmeti satın almış oluyorsunuz Berknet'le. Biz mesela şu an Antalya'da olmamıza rağmen ben cep telefonumla Berknet'in mobil aplikasyonuna girip bütün network'ü kontrol edebiliyorum, yönetebiliyorum. Evet, takip edebiliyorum. Türkçe arayüzüyle kullanışı çok kolay. Yani büyük bir IT uzmanı olmanıza da gerek kalmadan siz de işletmenizin güvenliğini bu şekilde çok rahat alabilirsiniz.
Dolayısıyla biz de kullandığımız için ve en önemlisi de aynı zamanda Türk lirasıyla ödeme yaptığımız
en
için.
En önemli kısmı çünkü muadilleri özellikle yurt dışı menşeli yazılımlar hem fiyat olarak da dolar üzerinden ücretlendiriliyor, bir de bunların periyodik güncellemeleri var. Yani mevcut güncel virüsleri algılaması vesairesi için
onlar da
bir güncelleme yapmak gerekiyor. Onlar da dolar üzerinden.
Dolayısıyla TL ile almak ve TL ile güncellemeleri yapmak, bunların hepsi önemli.
Kesinlikle.
Berknet'in böyle bir avantajı da var aynı zamanda. Peki nasıl alabilirsiniz Berknet'i, bu bahsettiğimiz güvenlik duvarını, firewall'u ve aynı zamanda diğer bütün özellikleri içeren bu paketi?
Daha
nasıl
detaylı bilgiyi de web sitesinden de öğrenebilirler aslında.
Onu söyleyeceğim.
Dediğim
işte.
Dediğim gibi tek bir kutu satın almıyorsunuz. Orada birçok özellik var.
Berknet.com'a girerek bütün bilgilere ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bir 30 saniyenizi ayırmanız yeterli. Orada bilgiyi size hemen böyle bir teklif de gönderiyorlar. Nasıl ulaşabilirsiniz? Berknet.com'dan ki kodlayalım. Bursa, Edirne, Rize, Q, Niğde, Edirne, Trabzon, Berknet.com. Bu site üzerinden ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi çok böyle kısa bir sürede sadece birkaç tane bilgi girerek hemen teklif alabilirsiniz. Kendinizi bu şekilde güvene alabilirsiniz aynı zamanda.
En önemlisi itibarınızı da paranızı da kaybetmemiş olursunuz.
Abi işler aksıyor ya. En kötü durum o zaten ya. Bütün işlerin durduğunu düşünsene. Orada kaybettiğin itibar bir taraftan kendini tehlikeye atıyorsun aynı zamanda. Çok teşekkür ederiz.
Efendim
Murat
ben
Seymen.
Teşekkür ediyorum.
Yine benim her için, zaman olduğu gibi gerçekten de.
Benim için bir zevkti.
Sağ olun. Hiçbir şeyle bilmiyorum, anlat aramızda olanı, özlemekten telef oldum. Mudanya'da yaşıyoruz diyor bir dinleyicimiz. Her yıl zeytinyağımızı üreticiden toplu alıyoruz. 2 yıl önce litresi 18 lira olan zeytinyağı geçen sene 35 liraydı, bu sene 84 lira. Fiyatların durumu böyle işte. 84 lira geçen sene 35 lira olan zeytinyağı. Tok ihtimale yükleniyorum. Karşılığı yoksa sende tamamen üstleniyorum. Nihat Bey, son birkaç yılı saymazsak kabak çekirdeğinin fiyatı gayet normal. Bunu Fatih Altaylı'ya söyleyeyim ben. Son birkaç yılı saymazsak o zaman bir sıkıntı yok diye. Geçen sene 55 liraya aldığım peynir 180 lira olmuş. Bu arada size 9 Kasım'da yazmıştım. Şu anda 210 lira. Yani bana 9 Kasım'da böyle zam programı yaptığımızda 55 liraya aldığım peynir 180 lira oldu diye yazmış dinleyicimiz. Şu anda 210 lira. Süt yok, süt. Süt veren hayvanların hepsini kesti. Süt üreticileri. Ki diyorlar ki bunlar iyi günler. Düşünün, iyi olanlar bunlar yani. Çarşamba gününün sabahındayız. Bir dönelim bakalım İstanbul'da kültür sanat adına bugünlerde neler var?
İBB Kültür AŞ ile İstanbul'dan kültür sanat haberleri başlıyor.
İstanbul'da kültür sanat adına birçok etkinlik gerçekleşiyor. Yarın yani 24 Kasım'da Müze Gazhane'nin -2. katındaki otoparkta düzenlenen Yerin Altında konserlerinde bu hafta Queen'in solisti Freddie Mercury ölüm yıl dönümünde hafızalarda iz bırakan şarkılarıyla anılacak. Sahnede Cingi olacak. Ücretsiz izleyebilirsiniz. Bu konseri yarın akşam saat 8'de Müze Gazhane'de gerçekleşecek. Yine Kültür AŞ ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Çekmeköy Madenler Meydanı'nda İstanbullular için ücretsiz konserler düzenlenmeye devam ediyor. Bu hafta gerçekleşecek konserlerde ki 24, 25 ve 26 Kasım'da Gece Yolcuları, Serhat Raşa ve Nurcan Başpınar sahneye çıkacaklar. Bu konserleri de yine ücretsiz izleyebilirsiniz. Çekmeköy Madenler Meydanı'nda gerçekleşecek bu konserler sevgili İstanbullular. Bir de yakın bir zamanda Müze Gazhane'deki 3 Aralık'ta başlıyor. Çok güzel bir açık hava pazarı olacak orada. Cumartesi Pazar aslında ismi. CMT PZR diye geçiyor. Sahaflar olacak, giysi aksesuarlar, plak ve müzik dükkanları, nostaljik oyunlar ve bunun yanında canlı performanslar, söyleşiler de gerçekleşecek. Detayları yine kültür.istanbul adresinden takip edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Biz bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
İBB Kültür AŞ İstanbul'dan kültür sanat haberlerini sundu.
Sana yine doyamam, gece gündüz düşlesem aşkını şu gönlüme nakış nakış.
Kafa Radyosu'nda çarşamba gününün sabahındayız sevgili dinleyiciler. 9'a yaklaşıyor saat. Dün gece 4.08'de Düzce merkezli meydana gelen 6 büyüklüğünde deprem, ki Kandil Lirası tanesi 6 olarak veriyor deprem büyüklüğünü. AFAD 5.9 veriyor. Bu deprem tabii birçok özellikle nüfusun yoğun olduğu şehirlerde, Sakarya'da, Düzce'de, Bolu'da, İstanbul'da, Bursa'da, Ankara'da insanların geceyi uykusuz geçirmesine sebep oldu. Şiddetli bir deprem epey de uzun sürdü. Çok şükür bir can kaybı bilgisi şu ana kadar ulaşmış değil. Panik sebebiyle yaralanmalar var. Birazdan detayları Güçlü Mete'den dinleyeceksiniz. Kripto Odası'nda çok daha detaylı bilgiler olacak. Ben bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum tüm depremi hissedenlere. Şu evlerdeki büyük dolapların, malzemelerin sabitlenmemesini, hatta mağazalarda aynı şekilde sabitlenmemesinin nelere sebebiyet verdiğini şimdi gün ışığınca görmeye başladık. Sosyal medyada çok fazla bilgi var, görüntü var. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofonda olacağım. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.